Ayrım 3.
Nilgün öğretmen yanımızdan uzaklaşırken çantasından bir not defteri çıkartıp bir şeyler yazdı. Çok merak ettim. Arada bir şiir yazıyorum dedi. Şimdi aklıma çok güzel bir mısra geldi, onu not ettim. Neymiş dedim. Yaşlı bir elma ağacıydı dedem dedi. Toparlanıp giderken bak dedi küçük filozof. Yaşlı dede bu kadar yolu bir çuval kuru soğan için boşuna yürümüş. Üniversite okuyacaksın. Çok okuyacaksın ve yaşlı dedeye yardım edeceksin. Söz mü dedi? Söz dedim. Boş piknik sepetini koluma alıp yola koyulduğumuzda "Hey, nasıl unuttun? Bak sana ne göstereceğim." deyip çantasından bir gece evvel rüyamda gördüğüm cinsten bir flüt çıkardı. Ve uygun adımlarla şehre doğru yürürken Nilgün öğretmen esrarlı ve neşeli şeyler üfledi. Rüyamı anlattım, inanmadı. Sevincimden çıldırıyordum. Bir ara arkama dönüp baktım. 19. asrın bütün yazarlarının coşkusu içimdeydi ama bütün insanlar ardımızdan geliyor mu? 3 tane kaniş köpek uzaktan uzağa bizi takip ediyordu. Bu flüt insanlara nasıl anlatmalı? Yaşlı dedenin köyünde bir asiye kız varmış. İki elinde testi suya gidiyormuş. Biri de ne görsün, iki eşek birbirine yanaşmış, ortalıkta kimseler yokmuş. Asiye kız uzaktan bağırmış, 4 parmak yukarı, 4 parmak yukarı. Arkadaki eşek de bu lafı sanki duymuş, hah demiş asiye kız. İki elini birbirine kavuşturmuş, ne görsün, testilerin ikisi de kırılmaz mı? Sığırcık avı. Karlı bir kış günü tablosunun içinden geçiyorduk. Naci bir gün önceden çifti 50 kuruşa tabakhaneden sapan lastiği almıştı. Parkın en güzel ağaçlarından birinin orta dalını kırarak bir akşam evvel suya koymuştu. Sapanı iyice yontup minik sicimlerle bağlayıp çoktan deneme atışlarına başlamıştı. Ataparkın ortasındaki büyük zindanın tepesinde kargalar toplanmış, gaklayarak bir şeyleri mahkeme ediyorlardı. Tasvir kırıcılar aleyhinde karar almak için toplanmış keşişler olmalıydılar. Fakat bu toprakların yüzyıllar önce Müslümanlar tarafından fethedildiğinden habersizdiler. Bunu en iyi Naci biliyor olmalı ki zindanın burçlarına doğru saldırıya geçmişti. Ama burçlar dün olduğu gibi bugün de dik ve çok yüksekti. Bakkal, kasap, şoförler köprünün ayağında ellerinde sopayla birbirine yapışmış köpekleri dövüyorlardı. Hemen kalabalığa doğru koştuk. Bir tekmede Naci yapıştırdı. Bir taraftan üzerlerine su dökülüyor, diğer taraftan önüne gelen herkes tekmeliyordu zavallı hayvanları. Çaresizlik içindeydiler. Dünyanın en masum gözleriyle kendilerini linç eden kalabalığa bakıyorlardı. Nihayet köpekleri köprünün ayağına getirdiler ve 25-30 metreden aşağı fırlattılar. Tribünler neşeyle seyreden ve köpekleri ana avrat küfreden kalabalıkla doldu. Bir an kendini o köpeklerle birlikte ve o pozisyonda köprüden aşağı fırlatılmış sandım. Parmaklıklardan uzaklaştım. Naci sapanıyla köpeklere taş atmaya devam ediyordu. Nihayet köpekler acı ciyaklamalarla birbirlerinden ayrılıp dere boyuna doğru kaçmaya başladılar. Sesleri cinnet doluydu. Ve Naci bir defasında yine böyle olduğunu ve köprüden atıldıkları halde köpeklerin ayrılmadığını, kasapla birlikte kendisinin köprünün altına inip kasabın bıçağıyla köpeğin midesini kestiğini heyecan ve doyumsuz bir neşeyle anlattığında tersim döndü. Karlı bir kış günü tablosunun içinde Erdoğdu bayırında ilkokulun yanı başından aşağı kaymaya başladık. Naci çok geçmeden bir iki çocuğu itip kakalayarak ellerinden kızaklarını aldı. Kızağı çok sevdik. Dakikalarca kaydık. Neşeyle kendimizden geçtiğimiz bir anda elinden kızağını aldığımız çocuk babasıyla ilkokulun merdivenlerinin dibinde göründü. Yıldırım hızıyla kaçan Naci'nin için kaçtığını anlayana kadar adam yakama yapışmıştı. Henüz bir tokat yemiştim ki çocuk babasına "O almadı baba, alan çocuk işte kaçıyor." deyip beni büyük bir dayaktan kurtardı. Karlı bir kış günü tablosunun içinde Gülbahar Hatun türbesinin demir çerçevelerine tırmanmış, içeride iki sandukayı seyrediyorduk. "Hey, dua biliyor musun?" dedi Naci. "Kulvullah ve ilhamı biliyorum." dedim. "İyi," dedi. "Kulvullahı 3 defa, ilhamı da 1 defa okuyacaksın." deyip kendisi de aynı şeyi yaptı. Duamız bitmeden Naci birden kendini pencereden aşağı atıp "Hey, benim gördüğümü sen de gördün mü?" demeden koşmaya başladı. Birden önümüzden Erdoğdu'ya doğru giden belinde fişekler ve ayaklarında asılmış kuşlar ve sırtında tüfeği olan avcıyı gördüm ve peşine takıldık. Avcının etrafında dört dönerek bütün kuşları ve fişekleri inceledik. Caminin arka bahçesindeki selvilerin üstünde kaynaşan yüzlerce sığırcığı fark eden avcı yolunu değiştirip bahçeye girdi. Tüfeğini kırıp iki delikten sadece birine bir fişek yerleştirdi ve hiç nişan almadan sadece bir el ateş etti. Müthiş bir patlama oldu ve yoldan geçenler merakla dönüp baktılar. Bir fişek atılmıştı ama 30-40 tane sığırcık birden düştü. Naci ile düşen sığırcıkların üstüne atıldık. Avcı çok sert bir sesle "Hey, dokunmayın onlara, açılın bakayım." deyip azarladı bizi. Büyük bir hayranlıkla avcının tek tek kuşları toplamasını seyrettik. Birden caminin penceresi güçlükle açıldı ve ihtiyarlardan biri inanılmayacak küfürler savurmaya başladı. Üst pencerelerden biri kırıktı ve tüfeğin sesi olduğu gibi caminin içinde patlamıştı. Tüfeğin sesinden telaşa kapılıp birden havalanan sığırcıklardan birkaçı caminin içine girmişti. Dışarıdan caminin içine baktığımızda içeride uçuşan kuşları gördük ve gözlerimiz parladı. Hemen ön bahçeye koşup caminin büyük kalın perdesini kaldırıp usulca içeri girdik. Bu kuşları tutabilirdik. Belki de hoca bu kuşları yakalarsa bize verebilirdi. İhtiyarlardan birkaçı pencereden dışarıya avcıya küfür ediyordu. Yahudinin piçi, Dürzi'nin oğlu, Kızılbaş diye. Bir an müthiş ve o kadar tuhaf bir şey fark ettim. İki tane ihtiyar elektriğe tutulmuş gibi diz çöktükleri yerde çırpınıp duruyorlar ve yine hızarla odun keser gibi hiç tanımadığım seslerden çıkarıyorlardı. Hoca sinirle yanlarına gelip, "Hey efendiler, bilen var, bilmeyen var, anlayan var, anlamayan var, kesin artık şunu, bir silah atıldı, kıyamet mi sandınız?" dedi. Bir diğeri, "Sinirlenme hoca efendi, tüfeğin sesi kubbeyi çökertecek neredeyse," deyip hocayı sakinleştirmek istedi. Anlaşılan minik çaplı bir galeyan olmuştu burada. İhtiyarlar bir müddet daha oldukları yerde çırpındılar. Naci kubbenin altında duvarlardan duvarlara çarparak telaşla kaçışan sığırcıkları usulca ve fakat şahin gözlerle takip ediyordu. "Safları sıklaştıralım efendiler," sesini duyunca yapacak bir şeyimiz kalmadı ve elimiz boş caminin kalın perdesini aralayıp dışarı çıktık. Karlı bir kış günü tablosunun içinden dere boyuna, oradan surların bedenlerine doğru gidiyorduk. Naci literatürdeki bütün mermi seslerini tek tek örnek gösterip anlatıyordu. En çok hoşuna giden ve kendisinin kullandığıysa Degjin, Degjin ve Degjin, Degjin idi. Yukarı mahallenin çocukları Degan, Degan diyorlardı ve hatta Komen diyenler bile vardı. Naci bu çocukları bir tutsa ayağının altına alıp haşat edeceğini söylüyordu. Ne gereği var bilmiyorum ama surların ortasında kocaman bir yale anahtarları tabelası vardı. Naci birkaç el ateş etti. Surlara yaklaşır yaklaşmaz Naci kendini tutamayıp "Allah Allah!" diye hücuma geçti. Her defasında dümdüz ve dikini olan bu surlara sanki gizli bir merdiven varmış gibi korkusuzca tırmanıyordu. Bu sefer aceleden olacak birden tökezledi. Tekrar karşıya geçip "Allah Allah!" diye yeniden hücuma geçti. Hemen yanımızda başlarında bir rehber, Naci'nin surlara doğru saldırıya geçmesine toplu halde gülen turistleri gördük. Rehber Naci'yi yanına çağırdı. Bir müddet turistler Naci'yi sevip şakalaştılar. Sonra turist bir kağıt çıkartıp kağıda yazdı. Rehber kağıdı Naci'ye uzatarak, "İşte bunu bağırıp surlara saldıracaksın. Sana para verecekler," dedi. İlk haçlılardan kalma "Toğluz, Toğluz" benzeri bir savaş narası mıydı? Yıllar sonra Naci'ye sorduğumda hatırlamadığını söyledi. Ve Naci'yi ikna edemediler. Turistlerin neşesi yarım kaldı. Turistlerden uzaklaşınca Naci, "Şimdi sen karşıya geçeceksin, ben de bu taraftan, sen hurra, hurra diye bağıracaksın, ben de Allah Allah," dedi. Kabul etmedim. Naci ısrar etti, yalvardı, yine kabul etmedim. Naci oyun bozulmasın diye önce kendisinin "Hurra, hurra!" diye bağıracağını, sonra da benim "Allah Allah!" diye bağırmamı istedi. Kabul ettim. Surların dibinde birbirimizden uzaklaştık. Ben "Allah Allah!" diye hücuma geçtim. Naci hiç yerinden kıpırdamadı ve hiçbir şey demedi. Bir müddet benimle konuşmadı. Ne gereği var bilmiyorum ama uzaktan Kamil Koç'un magaruslarından biri geçti. Naci ardından bir müddette ateş etti. Karlı bir kış günü tablosu içinde Naci, sığırcıklara, kara tavuklara ve hatta kargalara bile yüzlerce atış yaptı, hiçbirini vuramadı. Nihayet koca bir taşla minik bir serçeyi karların içine gömdü. Koşarak yaklaştı ve uçarak hala kanat çırpmaya çalışan serçenin üstüne atladı. Serçe son bir can havliyle birkaç metre kadar daha uçup derenin içine düştü. Akıntıyı takip ederek dere boyunca koşuştuk. Serçe çalılık bir yerde sıkışmıştı. Naci soğuğa hiç aldırmadan aceleyle pantolonunu çıkardı ve yavaş yavaş beline kadar suya girip serçeyi almayı başardı. Henüz hiç inceleme ve serinleme fırsat vermeden kafasını ağzıyla koparıp tükürdü. Hemen tüylerini yoldu ve kibrit ateşiyle tütsüledi. Binbir güçlükle çalı çırpı toplayıp ateş yakmaya çalıştık. Minik bir çalıya da serçenin gövdesini geçirip ateşin üstünde zevkle gezdirmeye başladı. Karlı bir kış günü tablosunun içinde hafif cızırtılar duyuldu. Ve minik bir yağ damlası ateşin üstüne düşüp parıldadı. Serçenin koparılan başını cebime koymuş, ikide bir çıkartıp seviyordum. Gövdesi yoktu ama o sanki bundan habersiz, halinden çok memnun ve mutlu bir şekilde gözlerini yummuştu. Belki de her şeyden habersiz tatlı bir rüya görüyordu. Göz kapaklarını kaldırıp ona bütün gerçekleri söylemek, "Hey, sen öldün," demek istedim, cesaret edemedim. Yanımdaki sahici Apaçi Naci bir hışımla onu elimden alıp derenin buzlu sularına fırlattı. Serçenin minik budunu kemiğiyle birlikte çıtır çıtır yerken Naci, "Hey Nilgün öğretmenle aran çok iyi. Onun şey olduğunu biliyor musun? Bir de şu vuran, o da şey, ormanda görmüşler," dedi. Paniğe kapıldım. "Ne şeyi Naci?" dedim. "Ne yani oğlum, bilmez ayaklarına yatıyorsun. Hastanenin kapıcısı Bok Yaşar'ın kahvede herkese anlatıyor." Naci çakallar gibi konuşuyordu. Utancımdan sıra sıklam ter oldum. "Ne anlatıyor Naci?" dedim. Bir insanın ağzından çıkacak kelimeleri hiçbir zaman böylesine merak etmemiştim. "Şişe sokuyormuş oğlum. Kırılmış, içinde kalmış. Şey, kapıcı anlattı. Ameliyatla almışlar." Bu kırıklar bir daha çıkmamak üzere beynime battı. İfade etti beni. Karlı bir kış günü tablosunun içinde Nilgün öğretmenin elma ağacının üstünden bacakları görünüyordu. Engellenemez görüntüler her tarafıma saldırıp köpeklerin uzaktan gelen seslerine karışıyordu. Ne gereği var bilmiyorum ama Naci dere kıyısında kocaman bir ağacın kocaman bir dalını çıtırtıyla kırıp kendine kocaman bir sopa yaptı. Peştemalsiz fareler. Farelerimiz gemilerle Mısır'dan, Kartaca'dan, Sicilya'dan, şövalyelerin vatanı Rodos'tan gelmiştir. Bu topraklarda bugünlerde Necip Türk ırkı yaşıyorsa da farelerimiz Pontus'u Bizans'ı eski zaman yapılarının içinde antik ve fakat canlı soyları olarak hala yaşamaktadırlar. Hiçbir savaş, kıtlık onların mahvolup bu toprakları terk etmesine sebep olamadı. Arafil boyunda kedilerin ve insanların hükümdarlığı akşam namazında sona erer. Çöp tenekelerine bile sığmayan bu fareler buharlı tren meraklıları gibi Naci ile bana egzotik ve antik bir zevk vermekteydi. Akşam vakti bütün genç kızlar ve delikanlıların "Ağlar Gezerim Sahili" şarkısını söyleyip sahilde gezintiye çıktıkları yaz akşamları Naci ile birlikte bu farelerle cengaver kavgalar yapmak için ya mendireye ya da arafil boyuna maşaplığa kadar uzanırız. Bir defasında Naci bu iri farelerden birinin üstüne basıp öldürmek istediğinde fare can havliyle başını kaldırıp Naci'nin lastik ayakkabısına rağmen ayağını ısırdı. Ve Naci karnından 20 tane iğne yemek zorunda kaldı. Ama Naci'nin metotları Bizans kralının kafatasından kadeh yapıp şarap içen boyarların vahşiliğini bile gölgede bırakır. Mendirekte ucuna çivi bağladığı uzun bir ipi kayaların kuytu yerlerine doğru uzatıp saatlerce bekler. Çivi farenin ağzına geçirdiğinde olta gibi hafif bir çırpma yapar. Çivinin iyice geçtiğini anlayınca kovboyların kenat sallayışı gibi ucunda koskocaman fare mendireğin bir başında fareyi havada sallayarak bir kayadan bir kayaya çarpıp muhteşem bir zevkle eğlenir. Ve sonra ipi denize atıp fareyi yüzdürmeye çalışır. Sonra yine çeker, sonra yine ipi denize fırlatır. Kelimelerle anlatılmaz bir karnavaldır bu. Mendirekteki farelerimizin ince kuyrukları olmasa sahillerimizi fok balıklarının istila ettiğini inanabilirdiniz. Arafil boyundaki farelerimiz ise eski zamanlarda olduğu gibi zırhlarını kuşanıp gelseler onlara gerçek birer şövalye diyebilirdiniz. Korkusuzdurlar, onlar için söylenecek tek söz budur. En korkaklara bir tekme veya bir taş savurduğunuzda bir müddet durur ve hain gözlerle sadece bakarlar, bu kadar. Bu bakışları unutmak mümkün mü? Sırtındaki tüyleri dökülüp kelleşmiş, kuyruğuna rastgele çürük bir patlıcan takılarak üstünüze doğru kararlı adımlarla hırlayarak gelen bir fare ile gecenin bir vakti Arafil boyunun ıssız sokaklarında baş başa kalmadıysanız bu şövalyeleri anlatmak çok güçtür. Hikayeleri hala kahvelerde anlatılan Kaderin Hasan isminde ihtiyar bir zat, girdiği her yere felaket getirmekle Azrail habercisi olarak nam salmıştı. Bugünlerde bu ünvanı Vural abi aldı elinden. Namaz kıldığı caminin minaresi devrilir, oturduğu kahvenin tüpü patlayıp 90 kişi yaralanır, bindiği magirüs devrilir ve hikayeler büyür. Ankara'ya gittiğinde ihtilal olur, Erzurum'a uğradığında Hınıs ve Varto'da deprem olur, lur ve bütün bu hikayeler uydurulup anlatılır, şenlik olur. Bir zaman sonra nedense Kaderin Hasan'ın büyüsü birden kayboldu. Nedir, ne hikmettir demeye kalmadan Kaderin Hasan'ın uğursuzluğunun birden kesilmesine bir anlam veremeyenler yıllar sonra olayı öğrenince sinsi sinsi gülerler. Hümeyni'nin Paris'e gitmeden evvel Trabzon İran konsolosluğunda kaldığı günlerden bir gün öylesine yolda Kaderin Hasan'la karşılaşmış. Hepsi bu kadar. Büyük tılsım kaybolup gitmiş. İşte bu Kaderin Hasan eski bir Osmanlı hamamında yıkanmış. Kehanetler, fıkralar, halk hikayeleri yaratılmak için böyle günleri bekliyordu. Ve Tanrı tarihinin pek az döneminde görüntüsü bu kadar güçlü şenlikler yaratıyordu. Her perşembe günü kadınlar hamamıydı. Bu eski Osmanlı hamamının göbek taşı, yüzyıllardır altında yanan cehennemin ateşine dayanamamış çökmüştü. Koca mermer taşı, gusülsüz, abdestsiz insanların pis ve şeytanca varlığına nihayet dayanamamış, utancından yıkılıp gitmişti. Bu hengamede hamamın yola bakan duvarından bir iki taş büyük bir gümbürtüyle yuvarlanıp bütün kadınları paniğe sokar. Çığlıklar çığlıklara, çıplak kadınlar sokaklara karışır. Peştemalli, peştemalsiz kadınlar sokaklarda dört dönerek kendilerini içeri atacak kapısı açık ev arar. Böyle bir şenlik yeryüzünün hangi şehrinde yaşanmıştır? Kahvelerde gezinen kulaklar, özellikle Nuri Hoca diye bilinen 7 kere hacca gidip gelmiş cami hocasının karısının baldırlarında ve bilmem nerelerindeki morlukları sabah akşam dinliyordu. Kahvelerde gezinen diller ise, ah o hamamda Nuri Hoca olmalıydı ki sen ondaki morlukları görmeliydin diyordu. Çırılçıplak, peştemalsiz kadınların sokağa üşüştüklerini duyan ihtiyarın biri ciddi ciddi Naci ile dalga geçiyordu. Siz de delikanlı mısınız? O kadar anadan üreyen kadından beni kapatamadınız. Yuh olsun size dedi. Naci'nin aklı fikri farelerdeydi. Vallahi dayı bildiğin gibi değil. Kadınlarla birlikte fareler de fırladı sokağa. Sen o fareleri bir görecektin deyince ihtiyar amca, ne dersin uşak, yoksa fareler de mi peştemalsizdi? Kekimizin en güzel dilimini en sona sakladım. Naci hemen her akşam bir farenin kuyruğuna uzunca bir ip bağlayıp çeke çeke sokak aralarından sürükler. Ve nihayet birlikte her gece bir başka zengin ve sosyete evinin kapısına gelip fareyi bağlar. Bu böyle aylarca devam etti. Evler tükendiğinde veya korkar gibi olduğumuzda Mercedes arabaların kelebek aynalarına ve kapı kollarına fareleri bağlayıp yeryüzünün duyumsanacak en nefis macerasının tadını çıkardık. Ne gereği var demiyorum. Yalan söylemeden büyümek. Gece sabaha kadar yağdı, yine yağıyor. Öğle sonrası radyodan Latin müziği yayılıyor. Kamburunu koltuğunun altına almış, sesi çoktan sararmış. Başı dik, gözleri yerde yaşlı dedenin. Henüz tatile girdi çocuklar. Bisikletle yağmurun altında annelerini dinlemiyorlar artık. Hanife Hanım dutun altını süpürüyor. Bu mevsim çok yağdı, dutların tadı kalmadı diyor. Yarım ekmek arası köfte yaptırdım köfteciden. Kayısıların en tatlısını en sona ayırdım. Plastik mandalları da seviyorum, tahtaları. Eski Rum evleri olup asılıyorlar 3 düğüm atılmış çamaşır ipinden. Herhalde uzaklarda bir heyelan daha tasarlıyordur Tanrı. Ağır havalardan dinleyeceksiniz diyor spiker. Ve tuşlarımın arasına rüzgar, rüzgarın arasına perdem dolaşıyor. Tamburunu koltuğunun altına almış, sesi çoktan sararmış. Nameler uzun, gözleri yine uzak yerlerde. Buradan duyuyorum. Sümela'dan bir taş daha düştü. Belediye kaldırımlarındaki antik mermer bir taş 1000 yıl öncesinden göz kırpıyor. Kavakların en yüksek dallarını seyrediyor mahkumlar. Tiktaklar halinden memnun, tek bir çığlık yok hastane bahçesinde. Şimdi fındıkların içi pamuk gibidir. Kemençemin telleri geriliyor. Haziran bitmek üzere. Üşüyorum. İşte Zigana'dan buz taşıyor kamyonlar. Mahcubum Tanrı'ya karşı. Utanıyorum, söyleyemiyorum. Bir ömür böyle mi bitecek? İsa'yı bekliyoruz. Elinde elektrik faturasıyla tavukçu Osman geliyor. Aramızda kalsın, karısının üstüne 3 tavuk daha kuma getirdi. Komşunun küçük kızı pastel boyalarını getirecekti. Komşunun diğer kızı yazdığı masalları, güzel olmuş mu abi? Eşarplı kurşuni pardesüleriyle kadınlar geçiyor. Ellerinde yoğurt bakraçları. Ne kadar acelesi var. Ne çabuk uzanıyor bu sarmaşıklar. Ne çabuk. Serçeler dutu gagalıyor, ben tuşları. Mahcubum, utanıyorum söylemeye. Bir ömür böyle mi bitecek? Yalan söylemeden büyümeyi başarabilecek miyim? İnsanlar çoğaldıkça, kalabalıklar, kitaplar, düşünceler, olaylar karmaşıklaşınca ne yapacağım? Bir bunu biliyorum şimdilik. Benden başka herkes yalan söylüyor. Hayretle saatlerce omuzlarından asılmış şu 2 kolu düşünüyorum. Onlar da yalan söylüyor. Yıllar sonra yorgun bir karga gibi şu binlerce kahvenin herhangi birinde kendimi 66 oynarken bulmak istemiyorum. Yalan söylemek istemiyorum. İçimdeki dönüşüm beni usul usul yol alan bembeyaz bulutlardan kayalıklara fırlatmaya hazırlanıyor. Vahşi çığlıklar yükseliyor. Kimsenin girmediği şu harap kilise duvarının içinde mendireğin karşıya, karşı Rusya olur, bakan kayalıkların üstünde içimde garip kıpırdanmalar beni garip bir dünyaya çekiyor. Genç bir çocuk insanoğlunun bütün sırlarını eline geçiriyor. Müthiş bir koleksiyona doğru engellenmez adımlarla ilerliyorum. Yeryüzü sakinlerinin birbirinden gizlediği bu fotoğraflar yavaş yavaş elime geçiyor. Bütün insanlar söz birliği etmişçesine Tanrı'nın bu geleneksel sırlarını yaşı ve sırası gelene en kutsal resimli törenlerle emanet ediyorlar. Günü gelince tek başına Kongo'ya seyahate çıkıyorsun. Belki bir daha gelmemek üzere. Avucunun içinde ruhunu emen ya da söyleten, tanrılara muhtaç eden, hayat kaynağını kirleten bir yaratığın çığlıklarını buluyor, onları çözemeden çözülüyorsun. Ya gizleyeceksin bütün reflekslerini ya da yalan söyleyeceksin. Sonsuzluğun günahına yapışmış, yani insan olacaksın. Avucumun içinde kanadı kırık bir serçenin şarkılarını dinlemeye başladığım günden beri düşlerimle zebanilerden işkence görmeye, dayak yemeye başladım. Kayalıkların en kuytu yerlerinde bedenimden tarifsiz çığlıklar yükseliyor. Hiç tanımadığım danslarla bir girdaba dolanıyor, ağırlaşıyorum. Tenimdeki bütün kıpırtıların peşine düşüyorum. Çok geçmiyor, bir öcü koleksiyonum oluşuyor. Tek tek bütün resimleri albümlerine itinayla dolduruyorum. Albümleri içimde bir yerde kilitliyorum. Oysa henüz düşlerimde Boztepe'den limana kanat çırpıyor. Köprülerin üstünden uçup dalgalarla yarışıyordum. Bir yerlerde masmavi gömleklerle toprağın utanmadan delip her sabah güneşin doğuşunu alkışlayan coşkulu ve neşeli insanların olduğuna inanıyordum. Şeytan tenine dokunuyor. Sapık diyecekler. Kızgın demirlere oturacaklar. Yeraltı dünyamda korkunç dehlizlerimi görecek, iğrenecekler ve pişman ol diyecekler, tövbe et diyecekler. Yeryüzünün o en iğrenç pazarlığını alet edecekler beni. Hayır, yalan söylemeden büyüyeceğim. Tahtadan leylekler yontan, bana oturan boğayı anlatan Vural abi. Ey çocuklar, eskiden, henüz 70'li yıllarda bu ülkede bilemediğiniz kadar tuhaf insanlar vardı. Yolumuzu keser, gitar çalıp yoksul insanlardan söz ederlerdi. Yok onlar artık, gittiler. Narin ve pürüzsüz ve şehirli ellerinden sürekli hesap soran bir adam. Bembeyaz ellerine her gün bıçakla çizikler atıyor. Toprağa karıştırmamış diyor. Bu çok güzel değil mi diyorum. Ama o ellerini bileklerinden koparmak, savurmak istiyor. Yalnızlık spazmlarından, düşünce tümörlerinden söz ediyor. Olabildiğince garip, o kadar çekici şeyleri anlatıyor. Sadece dinledim. Hepimiz yalandan insanlarız. Bu eller yalan. Yalan dedi. Sanki bir yerlerinden yakaladı beni. Benim bildiklerimi biliyordu bu adam. Biz tahtadan leylekler yontarak, ağaç köklerini boyayarak, garip insan başları, tuhaf şekiller tasarlayarak bu toprakların üstünde bir şeyler yaptığımızı sanıyoruz. Yalan bunlar. Şehirde öğrendiklerimizi beynimizle, varlığımızla hesaba çekiyoruz. Yalan bunlar. Her şeyiyle bu kırların, bahçelerin, ağaçların estirdiği sahici iklimden uzak, bambaşka dünyalar kurmakla meşgulüz. Yalan bu dünyalar. Varlığımız bu iğrenç bembeyaz ellerin yaratıldığı büyük şehirlerde maya tuttu. Yalan bu eller. Beynimizle yarattığımız ikinci ve yalancı bir dünyayı öylesine renklerle ve kelimelerle inşa ediyoruz ki toprağın, meyvenin, rüzgarın, didişmenin, sevişmenin dışında yalancı bir mutluluk, sahte bir mücadeleye aklımızı, yüreğimizi, bedenimizi teslim ediyoruz. Yalan bunlar, yalan diyen, çığlıklarla odayı dört dönüyor, anlasam da anlamasam da, sanki daha çok şeyler anlatıyormuş gibi bir oturup bir kalkıyor, istemesem de kavga ediyor benimle. Benim de aradığım şeyler miydi bunlar? Marazi ve hiç tanımadığım kelimeler buluyor, çıban sıkar gibi sıkıyor bu kelimeleri, rahatlıyor, gevşiyor, kelimelerle saklambaç oynuyor. Sanki dünyanın bütün yazarlarını görmüş, konuşmuş, onlarla yaka paça tartışmış ifadelerle kendi başına bir oyun oynuyordu. Bazen çok dalıyor, kelimelerle elleri, elleriyle gözleri arasında manyetik bir alana kapılıyor ve anlamasam da saatlerce anlatıyor, kurtulamıyoruz kelimelerin çekiciliğinden.